empate a 74, 3 segundos, Yacique Vicius lanza, anota, Yacique Vicius, un segundo, dos décimas, tiempo muerto de Paco.
Siskauskas, sbaglia che secondo, Papa Nicolau, Spanulis, 6 secondi, 5 secondi, contro Sved, Spanulis lo attacca, scarica, Pritesic, passo!
Merhaba basketbol severler. Dip çizgiye hoş geldiniz. Ben Efe Can Yavaş geldim.
Ben Togan Karataş.
Ben Orçun Anad Demiröz.
Ve beraber Perşembe günü başlayacak olan bizi uzun zamandır bekleten Euroleague sezonuna bugün biz de hem heyecanı bastırmak için biraz hem de aslında bu ligin ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak, neler yaşandığını hatırlatmak adına bugün bir Euroleague nostalji podcast'ı çekeceğiz. Aslında nostaljiden kasıt Euroleague'in ne anlama geldiğini biraz hep beraber konuşmak. Öyle değil mi sizce?
Evet.
İkonik anlara doğru yolculuğa çıkmak.
Evet, yani hep beraber yaşadık bugüne kadar. Hatta bu sezon bence hepsinden farklı bir sezon olacak. Hiç yaşamadığımız tarzda bir sezon yaşayacağız. Ona rağmen bugünlere nasıl gelindi bir konuşalım ve başlayalım istedik. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz?
Çalışıyoruz, ediyoruz. Çok şükür. İş güç, yoğunluk.
Perşembe günü nerede izleyeceğim maçları Orçun?
Ben Berlin'de izlemeyi düşünüyorum.
Alba Berlin maçına gidecek misin?
Alba Berlin maçına beni kesen gitmem Efe'ciğim.
Niye lan, tribünler falan güzel olur?
Hayatta gitmem.
Ben Efes'in maçını kaçıracağım ya. Derste olacağım o anda.
Öyle mi? Hocam açamıyor sezonu.
Ne yapalım?
Yapacak bir şey yok. Barcelona maçını kaçıracağım.
Hem de çok güzel maçı
var. Abi yapacak bir şey yok.
Bugün biraz, evet, bugün Twitter'da da duyurduğumuz gibi ikonik şampiyonlukları konuşurken üstüne işte bazı önemli detayları not alacağız. Ve bu 88 sonrası olacak çünkü Final Four'un geldiği, bu bildiğimiz sistemin olduğu Euroleague'i konuşacağız, bu formatı konuşacağız. Hiç 18 takımlı lig olmadığı için biraz farklı bir...
Yani 18 takım tek grup şeklinde olmamıştı.
Tek grup şeklinde, 16 takım da olmamıştı zaten. Tek ondan öncesinde yeni yeni alışıyoruz bu sisteme. İlk kez bu kadar fazla takımla mücadele edeceğiz ama 88 sonrası ikonik şampiyonluklardan başlayalım. Hazırsanız ben...
Şey yapacağız değil mi? 90'lardan... 2000'lerden ve
bence öyle
onu anlatacaktım. Evet, evet. Üçümüzün de 3 periyoda bölüp bu sezona kadar 2019'a kadar olan bölümü 90'lardan bir takım, bir şampiyonluk ikonik, 2000'lerden bir ikonik şampiyonluk ve 2010'lardan bir ikonik şampiyonluk seçmenizi rica edeceğim. Kimle başlayayım?
Sen kendinle başla ya. Kendinle başla.
Aa, farklılık olsun.
Başla başla.
Tamam.
Şimdi bayağı bir epik şampiyonluk var bu arada.
Ha, epik şampiyonlukları bir sıralım. Aşağı yukarı. Bizim dip çizgi ekibi olarak çıkardığımız aşağı yukarı. 91 Yugoplastika. 92 Partizan. 93 Limoges. 94 Juventus. 99 Zalgiris. 2001 Kinder. 2002 Panathinaikos. Bu biraz benim zorlamamla girmiş.
Yok, hayır, hayır. Yok, haklıdır.
2004.
Tabii ki hakkı abi.
2004 Maccabi. 2011 PAO Panathinaikos. 2012 Olympiakos. Ve 2014 Miami. 2014 Maccabi şampiyonluğu.
LeBron'la beraber.
Aynen, LeBron ve Maccabi.
Birkaç bir not söyleyeyim mi? Mesela seçmeyeceklerimizden biri Maccabi herhalde. Maccabi'yi konuşacak mıyız?
Konuşacağız.
Konuşuyoruz bence.
Tamam. 2014'ü konuşacağız. 2004'ü
konuşacağız. 4'ü. Yani mesela 2004 şampiyonluğu 50 sayı farkla bitmiştir. O yüzden almadık onu. Derek Sharp, Zagiris'e top 16'ın son maçında son saniye şunu sokmasa Final Four'a kalamıyorlardı. İşte Yugoplastika'yı ben ekledim. Benim kontenjanımdan girdi arkadaşlar. O da 2 sene üst üste şampiyon olmuş Yugoplastika'nın koçunu kaybettikten sonra kendi eski koçunu çalıştırdığı Barcelona'yı finalde devirmesi gibi çeşitli bir sürü etken
hele
var.
Hele şu konuşacak. 92, 93, 94'de galiba kimse itiraz etmez.
Evet, arka arkaya. Olduğuna.
Arka arkaya bu kadar şampiyon. 99 Zalgiris ise
evet.
Kimse itiraz etmez. Böyle bir herkesin ortak buluşabileceği şampiyonlukları aldık. Final Four'ları aldık. Bugün başka neler konuşacağız? Final Four MVP'lerine bakacağız. Hı hı. Hangi ülke ne kadar MVP çıkarmış? Hangi ülke ne kadar şampiyon çıkarmış? Bunları konuşacağız tek tek. Ama ben ikonik şampiyonluklarınızı merak ediyorum. Benim 90'lar seçimim 92 Partizan.
O benim değil miydi ya?
Ama ben aynısını seçeceğimi söylemiştim. Evet, seçemiyorum yani.
Benim için de öyle.
Yani... Bunu beraber konuşabiliriz bence. Hocam biraz bekleyebilir. Neden?
Ya bence tüm zamanların en ikonik şampiyonluklarından biri. Hem o dönemki mevcut işte Yugoslavya iç savaşını falan da düşününce çok zor şartlarda gelen bir şampiyonluk Partizan için. Hem de takımın kendi iç dinamiklerini düşününce takımın yaş ortalaması 21 civarı bir şey. Obra'nın 31 yaşında yaşadığı bir şampiyonluk Obradovic'in.
Oyunculuk sonrası hemen.
O yüzden her anlamıyla bence ikonik kavramının karşılığı.
Oradan hatırladığım oyuncular ya da benim baktığım ve konuşması gereken 4 isim çıkarıyorum Orçun. Danilovic, Koprovica, Stevanovic ve Djordjevic. Ne dersin?
Kesinlikle derim ki zaten Djordjevic'in finalde yaptığı unutulmaz. Tabii. Ve hani şampiyonluğu getiren bir son saniye basketi var Juventus'a karşı. Hatta finalin özel olmasının bir sebebi de bizler açısından burada oynanması. Abdi İpekçi'de maalesef şu anda olmayan Abdi İpekçi'de oynanması. Öyle de güzel bir nostaljik tarafı var bu finalin. Djordjevic'in tabii yandığı dönemler, yani o zamanlar tutmanın çok mümkün olmadığı bir oyuncuydu. Bize de çok çektirmişti. Türk takımlarına da.
Pek koçluğuna yansımadı galiba.
Maalesef yansımadı. Son Dünya Kupası'nda yaptıklarını da gördükten sonra.
Ben Panathinaikos'u da eklerim ya.
Panathinaikos dönemi de çok. Yani zaten koçluk olarak yuvarlandı
gitti. Bart Skorna yani şeyine bakınca maçta kimini atmış diye bakıyorum.
2 kişi sezonuna atmıştı orada.
Ya Djordjevic atıyor 20-25. Danilovic yapıyor 20 sayı 10 rebound. Yani evet, sürekli böyle maçlar oynuyorlar. Koprovica ve Stavanovic de iyi skorerlermiş o dönem için. Baktığım zaman yaşım, ben 1 yaşındaydım bu şampiyonluk yaşandığında.
O kadar küçükmüşsün sen.
Evet, 91 doğumluyum. Hatta sonunda doğdum.
Sen sanki 2. meşrutiyette doğdun. Başıma bak.
Hatta şöyle bir ortama bakınca ben 6 aylıkken Partizan kupayı kaldırıyormuş yani. Öyle bir sezon. Ben ancak eskilere dönüp bir şeylere bakabiliyorum. O yüzden sizdeyiz buralarda yani.
Ben 30'larımı aştım Togan Bey.
İyi yaklaşıyorsun.
20'lere tutunan bir ben mi kaldım ama bitmek üzere o da. O yüzden biz bu seçimi yaptık Orçun'dan. Hocam.
Ben 99 Žalgiris Kaunas şampiyonunu seçeceğim. Yani Limoges'un da Juventus'un da yaptıkları çok özel şeyler. Evet. Yani bunları hani hiçbir şey söylemiyorum. Badalona'nın özellikle Obradovic'in aldığı, Badalona'nın da kazandığı kupa çok özeldir. Limoges'un kazandığı kupa gerçekten çok özel. Özellikle Bozidar Markovic'in sanırım 3. kupasıydı Limoges'da aldı. Sonra Pau'da bir tane daha aldı. 99'u şu yüzden seçiyorum. Žalgiris Kaunas sezonun başında şampiyonluk adayı olan bir takım değildi. Ve hatırlarsınız Fenerbahçe'nin Žalgiris'i yendiği bir muhabbet vardır. Biz şampiyonu yenmiştik diye. Abdülrauf'lu kadro. O sezon, bu sezon. 98-99 sezonunda Fenerbahçe normal gruplarda Žalgiris'le eşleşiyor. Ve yeniyor Žalgiris'i. İstanbul'da hani yeniyor. Sonra Žalgiris ikinci gruplardan 12-4 ile çıkıyor. İlk grup 8-2 galiba. İkinci grup 12-4. Öyle almışım notlarıma. Hem ülkeri hem Efes'e eriyor arka arkaya.
İçinden geçiyor
dersin. Evet yani. Gerçek bu. İçinden geçerek. 2-0. Hem top 16'da hem çeyrek finalde. 2-0 eriyor. Yarı finalde. Finalde de. Şimdi şöyle bir şey var. 98'de şampiyon Kindar. Şampiyonu devirerek şampiyon oluyor aslında Žalgiris. Ve yani arka arkaya iki şampiyonluk almasını engelliyor Kindar'ın. Kadroda herkes hatırlar. Tyus Edney'in efsanevi bir sezon oynadığı, yani Larkin gibi düşünelim.
Evet.
Şu anki Larkin ne yapıyorsa. Stombergas'ın o sezondan sonra zaten bir sürü transfer yaptı Stombergas. Zukauskas'ın, Bovin'in, Zidek'in. Bayağı iyi bir kadro ama şampiyon kadro mu? Hayır. Şampiyonluk kadrosu değil. Nitekim Euroleague'in normal sezonun ilk 5'inde Žalgiris'ten kimse yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam.
Bayağı underdog bir şampiyonluk.
Evet ya. Ve yendiği Kindar de Manu yoktu henüz ama yani Manu Ginobili henüz o kadro değildi ama Rigado oradaydı. Nestorovic oradaydı. Yani iyi kadroyu yendiler. Kindar'ı 82-74 devirdiler. Bir sezon öncesinin şampiyonu. Çok sağlam bir kadroyu devirdiler. Bir de bir şey daha. 99 şampiyonluğunun şöyle bir anlamı var. Bence 2003'te şampiyon olan Litvanya takımına da etkisi var 99 şampiyonluğunun. Yani hem özgüven açısından hem oyuncuların gelişimi açısından bayağı özel bir şampiyonluk.
Litvanyalı nüvesi açısından.
Evet, yani modern Euroleague öncesi son iki kupadan birini Žalgiris'in alması.
Hatırlıyorum ya Efes maçlarını, Abdi İpekçi'deki Tahir Sedin'in böyle yaptıklarını ağzımız açık. Böyle baka kalmıştık yani.
Böyle. Ben Žalgiris
alıyorum.
Yani 90'lardan benim seçimim sizin, yani siz Partizan seçtiğiniz için ben değişik seçim dedim. Yoksa Partizan'dır yani, bir.
Arada 10 sene var.
Yani bir şey demiyorum. Partizan 1'dir. Hem kulüp koşulları. Bu arada Sırplar bu tip milliyetçi şeylere çok net tepki verirler sporda. Yani
tabii canım.
2001 şeyinde 2002'yi kazanmaları, işte o mesela Bosna Savaşı sonrası biliyorsunuz işte milliyetçi Sırplar bir sürü Bosnalı'yı öldürdü.
Hocam şampiyon olsunlar diye savaş mı çıkaralım Allah aşkına? Bu sene olsalardı o zaman.
Hayır öyle bir şey demiyorum. Şunu demeye çalışıyorum. Yani milliyetçi tepkilerini spora yansıtırlar. Biraz o konudan Türklere benziyorlar. Duygusal hareket ediyorlar.
Evet ya Sırplar o konuda gerçekten çok duygusallar.
Evet.
Peki. Kabul ediyorum.
Limoji da bence bu arada... Ben
ya Limoges'un ya Young'un Decorin'un falan taşıdığı bir takım şey özel orada. Kukoçlu Benetton'u yenmeleri özel finalde.
Ya bir de hani gerçekten de taşın suyunu sıkan bir Limoges takım vardı. Onlar da çok underdog'tu ve böyle hani final 59-55 falan bitmişti evet, 59, yani böyle hani herkesi savunmasıyla ekarte eden bir ekipti.
Zaten
ekipte.
Modern dönemin Fransa adına son öncesini hatırlamıyorum ama Fransa adına tek şampiyonluğu
evet.
Zaten.
Yani. Bir de galiba ondan sonra yok sanırım. Tam hatırlayamıyorum.
Yok.
Kaybeden taraftan çıkan MVP bir evet. O var yakın evet. Tarihte. Kukoc kaybettiği halde MVP olmuştu. Zeri West gibi.
Limoges'a kimse verememişler çünkü.
Yani çünkü Limoges yine 2-3 kişi taşıdığı bir takım yani. Ama öyle net bir MVP'si yoktu.
Yoktu.
O zaman 2000'lere geçelim tersten hocam. Hemen siz tamam. Lafı almışken 2000'lerde adayınızı da söylerseniz.
Benim 2000'lerde yani beni tanıyanlar herhalde bunu söyleyeceğimi biliyordur. Ben 2001'i seçiyorum. 2000 yazında Euroleague ile FIBA arasında kavga sonrası Euroleague ayrılıyor biliyorsunuz. Abi. Siz dinleyenler biliyordur zaten. 2000-2001'de iki turnuva birden düzenleniyor. Euroligi Maccabi, Nate Hoffman'ın olduğu kadro, Superligi Kinder kazanıyor. Ben Kinder'in şampiyonluğunu alıyorum. Şu yüzden çok iyi bir kadro. Zaten bir sonraki sezon yine final oynuyorlar. Yani Rigado'nun, Manu'nun, Yaric'in, David Anderson'ın falan olduğu bir kadrodan bahsediyoruz. Rashad Griffin'in olduğu bir kadrodan. Tofaş'taki Rashad Griffin. Şu yüzden seçtim ben bunu. Bir seri halinde oynanan son final karşılaşması.
Tek final hatta. Tek, modern dönemde.
Yani, yani evet. Çok eskiden var. Yani 80 öncesinde 60'larda var yine böyle seriler ya da iki maç üstülü.
Rahmati şampiyon oldukları.
bir tane CSK'da var galiba var böyle. Ev sahibi ve deplasman maçı oynadı. Tao'yu 3-2 yeniyorlar ama şöyle yeniyorlar. O sezon Kinder ilk maçı kaybediyor. Sezona başlangıç maçını. AYK'ya kaybediyorlar. Dušan Ivković'e. Sonra hiç maç kaybetmiyor. Finale kadar. Finalin ilk maçını içeride kaybediyorlar. Rashad Griffith sakat. Ve Rashad Griffith'in oynamadığı maçı içeride kaybediyorlar. Bayağı net bir mağlubiyet. Stres mağlubiyeti olarak da algılanıyor. Sonra 1-1 deplasmandaki maçı alıp Manu'nun yıldızlaştığı maçı alıp tekrar ev sahibi avantajını geri alıp işte 2-2, 2-1, 2-2, 3-2 son maç 3-2 içeride kazanarak şampiyon oluyorlar. 5 maça uzaması serinin. Ve rakibin de Tao'da da şu var yani Tao'nun koçu da yani Messina takımı bu biliyor herkes. Tao'nun koçu Ivanovic orada da Oberto, Skola, Stombergas falan var. O takım da çok iyi takım. 5 maçlık seri olması, Manu Ginobili'nin ilk senesinde şampiyon olması, yani Euroleague'deki ilk senesinde şampiyon olması, oradan işte daha sonra Spurs'a falan gitmesiyle bence en iyi benim seçtiğim epik şampiyonluk.
Sonrasındaki yılda da bu arada 2001-2002 oraya geleceğiz zaten muhtemelen. Orada bayağı NBA draftı yapmıştı ya. Yani şey evet. Skola falan o evet. Dönemde draft olmuştu.
2001-2002 finali o Efecan bahseder. Böyle bir kadro ilk 5 ağırlığına hani evet. Kadro geneline değil de ilk 5 ağırlığına bakarsanız çok güçlü. Yani yakın tarihin en güçlü finali olabilir.
Bence de öyle.
Yani şeyden
şeyi de söyleyelim
böyle. CSKA'nın Fenerbahçe'nin efsanevi kadroları oldu. Madrid'in efsanevi kadroları oldu. Bence onlardan evet. İleride. İlk 5 diyorum sadece.
Geçen podcast konuşamadığımız için burada bir nokta koyacağım. Skola demişken 18 yıl sonra Milan'a imza attı.
Tekrardan. Evet.
Hiç bahsedemedik. Bir iki cümleyle alırsam sizden sevinirim. Ne düşünüyorsunuz? Dönmesini bekliyor muydunuz ki? Ben beklemeyenlerdenim.
Ben bekliyordum.
Beklemiyordum.
Ben Boca'ya imza atacak gibi hissediyordum.
Ben bekliyordum.
Ama Real Madrid bekliyordum sen de hatırladığım evet. Milan oldu.
Ya Real Madrid'den zaten resmi teklif gitmişti. Yani o Dünya Kupası şampiyonası sonrasında bir teklif geleceği çok bariz belliydi. Ben sadece Milano'ya gitmesine şaşırdım. 39 yaşında bir Euroleague efsanesini tekrar... hedef bir takımda izlemek. Ya
baksana 2001 finalinde konuşuyoruz.
Evet yani hedef bir takımda izleyecek olmak bence çok heyecan verici. Ben çok önemli işler yapacağını düşünüyorum. Özellikle Messina takımında.
Ben
yani.
De Tarçevski ile Gudaitis'i çok yukarı çekeceğini düşünüyorum.
Kesinlikle. Yani bir de
bence bir oyuncu koçu da aldılar.
Hem öyle hem de Messina abi acayip IQ seviyesi yüksek bir takım kurdu. Orada yani direkt Skola etkisi. Yani oynar oynamaz. Muhtemelen hani böyle 10-12 dakika civarı süre alacaktı. Çok fazla oynayacağını zannetmiyorum ama maçın kırılma anlarında bir Scola gibi birisinin sahada olması çok büyük fark demek ya.
Özellikle yani, playofflarda.
Ya evet. Bence zaten oraya kadar çok zorlamayacaklar.
Bence de 5 dakika, bu, 10 dakika.
Bu transfer zaten oraya yapılmış bir transfer yani. Hani
olası Final Four şansına yapılmış.
Evet, kritik anlarda.
Milan'la eşleşmek istemeyecek bence kimse. Evet. O zaman devam edelim. Yani kusura bakmayın biraz böldüğüm için.
Ya şimdi şeyi düşünüyorum da böyle Sergio Rodriguez, Scola böyle değil mi? Hani 2000'lerden bir kare gibi değil mi böyle? Hani onları beraber sahada izleyecek olmak.
Messina.
Messina.
Marcus Brown'u geri getirebilir miyiz?
Ginobili dönsün. Orçun. 2000'ler tercihini alayım. 2000'lerde sence en epik şampiyonluk hangisiydi?
Ya epik konusunda
ikonik.
Yani senin şey, için.
Ya şunu söyleyeyim.
İkili bir şey oğlum konuşturma.
Yok. 2002'deki şampiyonluk, Pau'nun şampiyonluğu hakikaten bence en özel şampiyonluktur. Yani zorluk bakımından yani o kimlerin bahsettiğimiz kadrosunu yenmek gerçekten büyük iş. İbrahim'in yıldızlaştığı 22 sayıyla. Hatta o finalde işte Pau geriden geliyor falan. Obradovic özel maç öncesi.
Orayı beraber konuşuruz. Sen söyle.
Bence bu yani bu şampiyonluk bence. Ama benim kendi özelimde ben 2006 CSK şampiyonluğunu seçiyorum. Çünkü o kadroyu çok seviyordum ben yani. Hani işte Trajan Langdon'un, Papa Lucas'ın olduğu, Smodis'in ki benim yani çocukluğumun konularından biridir olduğu. Çok vura vura böyle oynayan bir CSK vardı o zaman. Koç da Messina'ydı. O yüzden o şampiyonluğu ki bir de
biz nasıl Messina'cıyız ama Efecan?
Kudur! Bir de o şampiyonluğun şöyle bir güzel tarafı var. 2 yıllık Maccabi şampiyonluğunu da hani
tripiti bozuyor.
Tripiti bozuyor yani. Üçüncü kere şampiyon olacak Maccabi'yi yenerek.
O beni sevindirmişti.
Şampiyonluğu var. CSK'nın 30-40 sene tabii, sonra gelen ilk şampiyonluğu.
Tabii çok uzun yıllardan sonra gelen de bir şampiyonluğu.
Modern dönemin Rusya'nın ilk şampiyonluğu.
İlk evet.
O yüzden 2006 diyeceğim 2000'ler için.
2006 diyorsun. Evet. Tamamdır.
Ama
bence de önemli bir şampiyonluk var. İyi bir şampiyonluk.
Evet. Sonra zaten Obradovic, Pau'su ve
sonra Messina. Sonra Panathinaikos başlıyor.
Evet. Ya kapışmaları izledik.
Eksik kaldı. Zerre eksik kalmadı abi ya.
Messina, Obradovic kapışmaları ben de severim. Evet. Benim 2002 Panathinaikos. Sebebi benim için şu, kısaca bahsedeyim. Sonra da 2002'yi beraber konuşalım. Orçun'un da çok sevdiği bir şampiyonluk evet. Çünkü. Benim için şöyle, ben resmi basketbol izlemeye 2001 Avrupa Şampiyonası ile başladım. Yani 10 yaşındaydım basketbola merak saldığımda. Yani 9-10 yaşındaydım ve Avrupa Şampiyonası, Türk milli takımı falan. Final. Sonrasında tak ilk izlediğim Euroleague finali olabilir. O da İbrahim işte birazcık şey, o kadar aklım çalışmıyordu böyle ne oluyor ne bitiyor. Sonrasında bu finalin ne kadar anlamlı olduğunu çok yıllar sonra anlamıştım. Yani. O yüzden şu an baktığımda işte o zaman kimi sayarsınız? İlk 5'i biraz önce saydım final maçına çıkan. Mulomerovic, Darin Middleton, İbrahim Kutluay, Bodiroga, Alvertis gibi bir 5 ile çıkıyor Panathinaikos. Bu 5'in ne kadar güçlü olduğunu ben biliyorum. Kabul ediyorum. Ama karşısı çok daha güçlü. Ya işte Ginobili'sinden tutun. Kenardan gelen Anthony Granger. İşte
Rigado.
Marco Gerich, Rigado.
Griffith.
Griffith, Simodis.
Andersen.
Böyle bir kadroyu, koç Messina'yı yenmeyi başardı Panathinaikos. Obradovic'in
imzasıdır.
Bence İmza en zor şampiyonluklarından biridir.
Bence en zor.
92 Partizanlardan falan sonra. İkidir benim gözümde belki. Ya da birdir. Bilmiyorum.
Yani 2011 ile karşılaştırıyorum.
Obradovic olduğu şampiyonluk budur ama.
Badalona şampiyonu da var ya. Yani.
Badalona var, Madrid var.
Ya tamam, çok büyük konuştum.
Yani bilemiyorum.
Ya da şöyle, Obradovic'in Panathinaikos'ta olduğu
yani daha zor kadrolarla şampiyonlukları var.
Var evet.
Ama final açısından
bence bu epik.
Epik.
Çünkü
evet.
Yarı finalde Maccabi maçı da çok zor geçmişti. Hı-hı. Geçen sene de konuştuğumda bayağı övmüştüm. 83-75'te bitti sanırım. Finalde de 90'lara giden bir maç oldu.
Ama bence 2011
ya da 90 civarına giden 86-90 arası.
2011 şampiyonluğu daha epik bir şampiyonluk.
Ya oraya geleceğiz.
2002 şu yüzden güzel. Euroleague izleyenler şeyi biliyordur. 2000'lerin başındaki kadrolar gerçekten daha iyiydi.
Tabii ki.
Yani daha bir kere daha dar rotasyon oynanıyordu. Biz bu kadro kalitesine son 2-3 yıldır biraz yaklaşmaya başladık. Hani bu sene karşılaştırılabilir. 5-6 tane takımın şampiyonluk
Şansının
olduğu her takımda
bir... Kupa gerçekten ortadaydı.
Evet, ortadaydı ve gerçekten her takımın yıldızının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Avrupa'nın yerlerinin 18 yaşında NBA'ye gitmediği bir dönemi düşünün.
Şeyi düşün işte.
Yani 2002-2006 arasından bahsediyorum kabaca.
Super League ve Euro League ayrı ayrı, evet. İki tane...
Yani güçlü lig vardı.
7-8 evet. Tane şampiyonluk aynı
ligde oynasa... Sonra birleştiği zaman işte böyle bir patlama çıktı ortaya yani.
Evet.
Yani Super League'in şampiyonu final oynadı. Panathinaikos da orada onu yendi.
Evet.
Büyük başarı yok. Gerçekten 2002 finali ilk 5'leri şöyle bir tarttığınızda çok dönemi için çok çok ağır. Bayağı final. Ağır toplar.
Ya o 2002'deki kadrosu Kinder'in tüm zamanların en iyi.
Bana da öyle geliyor.
Yani. Kadrosu Makabi olabilir yani. Makabi'yle
karşılaştırınca Kinder yani.
Yani ya 2012 CSK'yla da karşılaştırsan Kinder. Yine Kinder.
İlk 5'i ama bu yani.
Ha, i̇lk 5'i aramaz. İlk 5'i aramaz.
Gerçi yok, 6-7 saydık işte.
Yani 12 kişi öyle. Değil sonuçta. Evet. 37 dakika oynadığı için oyuncular o dönemler. 35 dakika, 37 dakika. Bu arada İbrahim'dir hani maçın skoru.
12 CSK, 2002 Bolo Kinder'i. Playoff denebilir mi?
Yener çünkü şey, tempoda kadro daha geniş CSK'nın. Yani evet. Kadro CSK'nın 11. adamı falan var. Kinder'in yoktu o dönem.
Yok, 11. adamı.
Ama bir maç oynasınlar.
Granger falan geliyor işte.
Tamam.
Ya o şampiyonlukta bu arada İbrahim Kutlay'ın gerçekten
hakkını çok, vermek
çok
lazım
yani. Net çok bir imzası var. Ben röportajında da okumuştum. Obradovic zaten bu maç öncesinde özel olarak kendisiyle konuşmuş. Yani bu senin maçın olacak. Çünkü hani Bodiroga'ya falan yani özel önlem alacaklar ama sen hani aradan sıyılacaksın falan gibi. Ki Pau o maçta zaten geriden geldi. Ve hani İbrahim'in çok net böyle hani şut ları var yani böyle hani
üst üste o İbrahim'in kullandığı toplar var
yani. Evet, forvetten falan gönderdiği çok yani çok net atışlar var. O yüzden bence bizim kendi adımıza da
Smoothies çok özel bir anı. Eşleşmesi de çok hoşuma gitmişti
benim.
Evet. Çok sert bir eşleşmeydi yani.
Smoothies zaten tuttu adamı böyle devire gönderen bir adam oldu iş.
O zaman 2000'lere de veda edelim. Daha konuşacak konularımız var. 2010'ları ben açıyorum. Çok fazla üstünden geçmeyeceğim. 2014 Maccabi diyorum ben. Sebebi bence Final Four'un benim izlediğim dönemdeki en etkileyici hatalarından birine şahit olmasıydı. Maccabi adına. Maccabi güçsüz bir takımdı diğerlerine göre. Kadroyu saydığınız zaman.
Çok kötü bir takımdı.
İşte yani. İlk 5 başlayan, finale ilk 5 başlayan Guy Pinini, Ricky Hickman, Devin Smith, Ohio'un Scott Yanidis. Bu 5'le başlıyorlar. Tamam, kenardan gelen Alex Tice, Tyrese Rice ve David Blue maçı alıyor. Ama ilk 5'e bakın ya. Karşılaştırdığınızda ya. Real Madrid'e, hatta yarı finaldeki CSKA'ya. Benim gördüğüm en büyük hata, uzun zamandır en büyük hata, CSKA maçında 8 saniye kala topu kaybeden Hryopan'ın hatasıydı. 12 saniye kala üçlü
yarı atıp, final.
12 saniye kala David Blue üçlü atıp farkı 1'e indirdi. Sonra topu çıkardı CSKA kenardan. Bir baskı yaptılar, hatta yine David Blue baskı yapan ve kaybettiği topu Hryopan'a, hatta çok saçma bir ayağına çarptı. Bir şey oldu. Sonrasında da Tyrese Rice buzzer'ı attı. Buradan finale gidip Real Madrid'de ciddi yendiler.
Uzatmadı.
Tabii tabii. Yani ciddi yendiler. Hı. O yüzden de bence bu şampiyonluk benim için en epik şampiyonluk.
Şeydir ya, David Blatt'ın en ikonik hani şampiyonluklarından biri bence.
David Blatt'ın net imzası var ya.
Net imzası var. Yani zaten kadrodan çok müsait bir kadroydu. Tam İki tane
hiç beklemiyordum ya.
Bryce'in delici gardı. İyi atıcıları var.
Hiç beklemiyordum
ya. Final Four formatının getirdiği şampiyonluklardan biri.
Bir de, evet.
Yani tek maç.
Ben biraz şeye benzetiyorum bu şampiyonluğu. Jalgiris'in şampiyonluğuna benziyorum.
Olympiakos'un şampiyonlukları gibi yani. Final Four mantığı olması Olympiakos şampiyon olamaz bu iki senede.
Alttan gelip.
Belki yani ikinci sene olabilir ama ilki imkansız.
İmkansız.
O yüzden evet, güzel bir şampiyonluk da. Ben bu şampiyonluğu biraz böyle Milan'da oynanmıştı F4.
Milan
yani şeyin sahasında işte Milan'ın sahasında. Çok net hatırlıyorum. Böyle çok atmosfere böyle
karanlık
girememiştim. Evet, salon falan çok karanlıktı böyle.
Ama Maccabi'ye çok yazdım. Maccabi'nin salonu da öyle çünkü.
Evet. Yani çok atmosfer beni çok çekmemişti o şampiyonlukta. Ama tabii epik şampiyonluklardan biri o da yani.
Rice'ın 26 sayısı var değil mi?
Evet, finalde.
Tyson kariyerinin en iyi maçı. Double double Alex var Tyson, ama yani etki olarak diyorum. Onun etki olarak kariyerin en iyi maçı olabilir. Tam böyle şey.
David Blue'nun da Euroleague adına son maçı galiba. Son maçlarından biri.
Açık sahada çok iyi oynamışlardı. Yani Madrid, bu arada Madrid'in o efsane kadrosunun şampiyonluğunu bir sene daha ötelemeleri. Hani evet. Önce Oli'nin ötelemesi, sonra Maccabi'nin ötelemesi.
Oli'ye 20'den ötelemesi.
Evet. Mirotic falan vardı ya.
Sinir krizlerine girmişti Madridliler.
Bir sonra ara... sene kimi yemişlerdi finalde?
15'te mi?
15'te. Olympiakos'u.
Oli'yi yendi.
Oli ama yani bu sefer acısını, acısını yani. Çıkıp böyle yüzlere yani. Bayağı ağır yenmişler.
Ama çok ağır bastı orada. Evet, kadro evet. Çok ağır. Yani,
hocam bir önceki sene de ağır basıyordu.
Hep ağır basıyordu.
Bir kere tutturdular
en son. Bir kere.
Evet.
Tamam.
Hocam.
2010.
Yep.
2010'lu yıllar. Benim için net ya. Ben hiç, bu anlamda kafa karışıklığı yaşamadan direkt 2012 Olympiakos diyeceğim yani buna. Hani, niye öyle yapıyorsun?
Fanatinaikoslu adam. Oğlum adam Fanatinaikoslu. Şey Oli şampiyonluğunda.
Bizim zaten jenerimizde bile var. Çok epik bir şampiyonluk.
Yani.
Katılıyorum.
O CSKA'nın kadrosu da tüm zamanların en iyi kadrolarından biri. Yani Şivet, Krilenko, Hryapa.
Daha iyi bir yani, kaprisli bir takım üzerine.
Şişkauskas var o kadroda. Yani, daha ne kim daha kim olacak
çok
yani.
Çok ebolu bir takım. Çok kaprisli.
Çok zor bir çok. Takımdı ama o, yani Olympiakos için Olympiakos'un bir avantajı da o takımın koçunun Kazlauskas olması.
Abi takımın... her Euroleague podcast'imizde Kazlauskas'a girmek iyi.
Bir kere söylüyorum.
Ya 15 sayıdan işte hatırla.
19 sayıdan.
19'lara gitti hatta yani, doğru diyorsun. 19 ama böyle şey gitti.
Hemen döndü.
Hemen döndü oradan
şey,
yani.
Mansaris hemen çevirdi.
Mansaris orada bir üçlük sıkıştı.
Bizim için yine bunun güzel olması İstanbul'da olması değil mi?
Evet. Sinan Erdem'de.
İstanbul'daki her final epik oluyor.
Epik oluyor gerçekten.
Fenerbahçe'ninki de öyle.
Evet. Yani, onu da konuşuruz. Fenerbahçe'yi de konuşuruz.
Özel konuşalım. Ya o Olympiakos'un işte bu şampiyonluğu özel yapan o Yunan nüvesini ortaya çıkartıp işte Printezisleri, Papanikolaou'ları ön plana çıkartıp orada oluşturdukları o takım kimyasıydı. Ivković'in yaptığı o yarattığı ruhtu yani. Hani o yüzden özel bir şampiyonluktu. Niye gidiyorsun?
Ben tamam ben şimdi biraz daha mı güldüreceğim? Orçun Ayık'ı benim de tercihim. Hani
Kudur Efecan. Siz de onu seçtiniz.
Olympiakos'tur. 2012 Olympiakos'tur. O sene CSKA iki kere yenildiler normal sezonda ve ezilerek yenildiler her iki maçta da. Finalde 28. dakikada ben o görüntü hiç aklımdan gitmiyor. Muhtemelen çoğu basketbol sever de hatırlıyordur. 28. dakikada 3. çeyreğin bitimine 2 dakika kala Şivet fast break'te turnikeyi attı. Ivković molayı aldı Olympiakos'ta. Şivet sırıtarak, ben o sırıtmayı hiç unutmuyorum, sırıtarak bench'e gitti. Biz bu maçı kazandık havasındaydı. Ondan sonra işte Mantaris'in bir iki üçlüğü var orada. Papanikolaou zaten efsane bir maç oynadı. Evet. Printezis, Papanikolaou, Sponis maçı almıştı zaten. Bir o Şive'de atılan tokat diyeceğim. Ben Şive'de hiç sevmiyorum biliyorsunuz. Çok hoşuma gitmişti. CSK'nın o şımarık kadrosunun.
Togan'ın da her podcast'te Şive'de
giydiririm abi. Şive'de giydiririm. O şımarık kadrosunun muhtemelen o takımdaki en aklı başındaki oyuncu Krilenko'ydu. Yaşın getirdiği bir şeydi. Takım biz zaten şampiyon olmak
modunda. Ama Şişkauskas var ya.
Tamam. Şişkauskas'ın faali kaçırması, dönüşte Sponis'in Printezis'i bulması, Printezis'in o imza atışını yapması sol dipten. Bunlar efsane şeyler. Bir şey daha ekleyeyim. Bir önceki sezon Olympiakos tarihin en pahalı kadrolarından birini kurup evet. Ivković'e vermişti. Bu Josh Childress'in Theodos için olduğu kadro. Playoff'ta Siena'ya 3-1 yenildiler. Final Four'a çıkamadı o takım. Çok pahalı bir Oli kadrosu ve hatta ilk maçı 89-41 kazanarak sonra 3 maç üst üste kaybettiler.
Ama Siena da taş gibi takımdı evet. Ya.
Ama yani 50 sayı attığın takıma seri vermek de... Vermek
o kadroyu hatırlayın. Stone Rook'lar falan vardı yani. McIntyre.
Oradan gelip o bütçeyi düşürüp pahalı yabancıları, Theo da dahil buna gönderip Yunan çekirdeğiyle şampiyon olmak büyük iş. Yani ve ikincisi Olympiakos'un 97'den sonraki ilk şampiyonu olması da önemli. Bir önemli yanı daha var. Sponis'e Fanatinaikos taraftarlar çok kızıyordur. 2009'da zaten Final Four MVP'liği de var. 2007 şampiyonluğunda da var. Sponis'in Pau'dan Olympiakos'u transfer olduktan sonra aldığı ilk kupa olması açısından da bir imza şampiyonluktur. Evet. 2012 şampiyonluğu. 13'ü de o aldı, 12'yi de o aldı.
Kızdırmasaydınız kardeşim evet. Sponis'i.
Yani her açıdan 62-61'di bu arada maç hatırlıyorum. 53-34, 28 dakika skoruydu. 12 dakikada 8 sayı yedi Olympiakos. Evet. Sadece 8 sayı yedi. 30 attılar.
Bence de öyle.
Kaosla. Yani kaosla kazandı. İyi derken pek iyi diyecektin herhalde. Çok değil iyi. Mi? Epik.
İyi açıklamıyor ya.
Epik yani.
Epik ve çok iyi bir şampiyonluk. Gerçekten. Ya ben zıplamıştım bu arada şakası. Yani sprint zone'u bıraktım da hayvan gibi sevindim, öyle söyleyeyim yani.
Çok acayip bir şampiyonluktu ya.
Doğru tanımlamamı bilmiyorum ama yani coştum yani.
Şey de 11 Pau'yu da sen bir söyle istiyorsan. Neden konuşacaktık hani 2011 Pau'yu?
Yok, seçilmedi ya.
Tamam, ben onu da söyleyeyim. Hadi ben
tabii.
11 Pau'nun şu yüzden hakkını vermek istiyorum. Spanish'in kaybından sonra tamamen Diamantidis'in eline bakan takım. Tamamen Diamantidis'in.
Aynı örnek aslında.
Aynı örnek. Ama şey değil yani, o takım 2009'a ve 2007'ye göre ciddi güç kaybetmişti. Spalinis, Yasikevicius, Diamantidis yan yana oynarken Diamantidis tek kalmıştı orada.
Evet.
Orada aldığı şampiyonluk Diamantidis ve Obradovic'in, o da tarihin imza şampiyonu.
Diamantidis 3'ü kadar oynadı bence.
Evet, 3 kişilik oynadı orada Diamantidis.
Pau'nun 2002'deki şampiyonluğundan sonraki en özel şampiyonluğu bence 2011 yani.
Katılıyorum canım, yok çok çok önemli bir
şey. Ve kriz sonrası gelmiş olması. Yani tabii. Bütçe düştü. Obradovic'in yani, bıraktığı sezon öncesi zaten o.
Obra'nın net, orada da Obra'nın net bir imzası var yani.
Şöyle şimdi biz 87-88 sonrasını bir şey bazında, ülke bazında başarı olarak değerlendirelim. İtalyanların 3 şampiyonluğu var. İlk zaten 87-88'de bir şampiyonluk var. 88-89. Sonrasında zaten Kinder'in şampiyonlukları var. Yugoslavya ve Sırbistan olarak aldım ben burayı. Topladım. 4 şampiyonluk var oradan. Fransa'nın bir tane, İspanyolların 6 tane, Yunanların 9 tane, Litvanya'nın 1 tane 99 imzalı, İsrail'in 4 tane Maccabi ile, Rusya'nın CSKA ile 4 tane ve Türkiye'nin Fenerbahçe ile 2017, değil mi?
Bu arada İspanya ben 7 saydım ama 2000'de, yanlış mı saydım?
İspanya 6.
Ben 7, tamam ben bir
7'dir daha belki, emin değilim. Türkiye'nin de bir tane. Bunu niye saydım? Türkiye'nin şampiyonluğunun niye çok önemli olduğunu birazcık konuşalım. Fenerbahçe'nin İstanbul'da, seneyi doğru söylüyorum değil mi bu arada? 2017.
2017 evet, 2017.
2017, 2018.
2016'da
2009 CSK.
Yani
2016'da CSK'ya öyle yenildikten sonra.
Evet. Son topta.
Back to back olmadı belki tam anlamıyla ama CSK ile karşılaşmadığı için finalde. Ama back to back finali kazandılar sonuçta. Ve Fenerbahçe'nin o şampiyonluğu nereye koyarsın Orçun? Bizim için ne kadar değerli olduğunu biraz daha analım. Çünkü Fenerbahçe onu, o şampiyonluğu alarak bir Marcus Dali'yi de kırmış oldu.
Şunu söyleyeyim. Ülke tarihimiz açısından, yani ülkemiz açısından, spor tarihimiz açısından bence en büyük başarı.
Futbol, basketbol civarında söyleyelim bunu. Voleybola falan girmeyelim.
En büyük başarı. Bence en büyük başarı. Bunu net olarak koyuyorum çünkü...
Güreş falan var oğlum, bak dikkat et.
Voleybolu abi katarsak...
Her şey ya, takımlar bazından, bahsedelim. Bireysel spordan bahsetmiyorum.
Tamam. Yani Vakıfbank'ı falan hesaplıyor muyuz? Tamam.
Ama yani şöyle bir şey yani, var. Rekabetin daha hani zor olduğu bir alanda olduğu için söylüyorum yani. Hani ben bunu kendi adıma ilk takım sporları bazında ilk sıraya yazarım. Gerçekten çok önemli bir şampiyonluk.
Ne hatırlıyorsun o şampiyonluktan? Hangi anı aklında? Murat Kosova'nın bağırışları mı yoksa bir...
Yok, ben Çırağan Palas'taki açılış toplantısı mı?
Yoksa Bogdanovic performansı mı yoksa Yudoh performansı mı?
Ben şunu hatırlıyorum ya.
Benim aklımda çoğunlukla Yudoh var mesela.
Şöyle söyleyeyim.
Triple double'a yakın.
Evet.
Ya o sezonki Fenerbahçe yani Obradovic dönemindeki en zaten baskın...
Dominanttı, çok
dominanttı. Fenerbahçe'ydi. Hani Yudoh ve Vesely ikisine... rakipleri çare bulamıyordu yani. Hani öyle iki kuleyle oynuyordu. Ve onların yanında işte hani Bogdanovic gibi bir hani sonrasında süperstarlığa uzanan bir oyuncu vardı. O yüzden
modern Danilovic.
Evet. Modern Danilovic diyebiliriz gerçekten. O, yani o sonraki sezonlarda Panathinaikos'a yaptıkları falan Danilovic performansı.
O sene yaptı.
Pardon.
O sene Fenerbahçe ligi 5. bitirdikten
sonra. Tamam.
Toplamda 5-0.
Tek başına verimlilik puanında Pau'yu yendi.
Doğru.
Tek başına.
Çeyrek finalde Pau'yu
ezdi.
Ev sahibi avantajının Pau'da olmasına rağmen.
Orada iki maçı yenip burada hemen
bitirdiler. Evet. O sezonda o. Yani çok acayip bir seneydi. Sonu da çok tatlı bitti yani hani baktığım zaman ama ben hani direkt o sezonu Yudoh'un maç öncesindeki ifadesiyle falan hatırlıyorum ya.
Kulaklıklı.
Aynen öyle yani. Ben de direkt Yudoh'un bakışları kalmış yani.
Ben de Volga'nın o sene boyu yaptığı kafa sallayışları hep aklımda. Özellikle Oaka'da yaptı. Oaka'yı abi bir kere şunu alınıp Oaxaca'yı ele geçirmek.
Tabii.
Yani Michael Jordan bile olsanız büyük başarı. Yani Avrupa'nın en zor deplasmanlarından birini tek başına domine etti. Bütün sahanın hakimiydi. Ben Orçun'u yani şu yüzden ilk bir yani birinci sıram demiyorum. Kadın voleybolunun başarılarını kadın sporlarını bir kenara koyarsak erkek takımlar arasında handball, futbol.
Evet bence ayıralım.
Ha ayıralım. Ya yani bu ayrımı yaptıktan sonra diyelim. Çünkü Vakıfbank haksızlık olacak veya Ezercan'ın haksızlık olacak. O yüzden diyorum. Erkek sporlar arasında evet bu dediğin doğru.
Takım sporları.
Takım sporlar arasındaki
güreş dedi adam.
Avrupa. Avrupa'nın en büyük takımı. O zaman Naim Süleymanoğlu var oğlum yani. Halter'den.
spor başarıları anlamında deyince.
Abi, takım sporlarından bahsedelim. Yani,
bu ayrımı yaptıktan sonra evet. Senin dediğine katılıyorum.
Ben yine Galatasaray UEFA Kupası'yla aradayım.
O zaman. Futbolda. Ben değilim çünkü birisi ilk kupa birisi ikinci kupa.
Tamam da yani rekabet seviyesi.
Rekabet seviyesine bakarsan abi şöyle düşün. Mesela Euroleague'de bir Avrupa'nın kaç takımının Euroleague'de varlığı var? Yani mesela Avrupa'da İngiltere temsil ediliyor mu? Almanya ne kadar temsil
ediyor? Tamam doğru. Evet doğru. Ama
oralara girmiyorum. Yine de birinci kupayı kazanan takım olduğu için hani başka elimizde yok. Yani Efes'in Koraç'ını bu anlamda ikoniktir Efes'in Koraç'ı da çıta olarak geçmiştir.
Tabii ki Euro Cup Euro Challenge da aldık.
Yani evet.
Euroleague başka bir seviye yani.
Tabii ki.
Bir de tarihin en rahat finallerinden biriydi. Onu da unutmayalım. Yani, hani,
ya oraya girmiyorum. Yani. O açıdan bence epik değil. Bence epik olması ama Underdog 5. girmem.
Ama Underdog değil. Yani, Bogdan sakat olduğu için Fenerbahçe 5. bitirdi.
Tabii yoksa 1 olurdu.
Bir de bu ülkeye ilk kupayı getirmek.
Ya şey var. O gerçekten CSK'nın yarı finalde elenmesi sürprizdi mesela.
Evet.
Yani orada da bir
Oli yine yaptı
İtudis faciası var yani şimdi bunu adını doğru koyalım.
Spanyol 5 kere üst üste mi ne yani?
Yani CSK finale gelseydi de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını düşünüyorum.
Evet.
Ama daha rahat, rahat oluyor. Daha güzel bir final izleyebilirdik yani çünkü Oli
beklenen final oydu Oli bozdu evet. İşi.
Oli'nin tek kurşunu vardı o yani aktör, o dönem. Evet. O yani
manzarasını üçlü falan hatırlıyor musun?
Abi Oli'nin o kadrosunun final oynaması
mucize. Yani,
olağanüstü bir şey.
O Sporo Plus'a zannet.
Net Sporo Plus'a.
Ya şey hatırlıyorum ya. Bir zone yaptılar. CSK böyle hani çözüm bulamadı böyle. Kala kaldılar falan yani. Öyle bir F4'tü.
Öyle toparlayalım yavaş yavaş.
Bu arada çeyrek finalde de Pascual faciasına.
Evet.
Öyle toparlayalım yavaş yavaş.
Pascual'e laf yok. Çok Pascual.
Çiçek çocuk Pascual.
Dur biraz da kalatese giydirelim ya. Azıcık da kalatese.
O yüzden çok önemli bir anda. Dilerim bu sezonda öyle anlar yaşarız.
Final Four MVP'lerini konuşalım biraz daha. Lig MVP'lerini baz almadık. Final Four MVP'lerinde şöyle bir ayrım yaptım. Ben en çok kim kazanmış diye baktım.
Kukoç.
Amerikalı oyuncular kazanmış. Ha, biraz daha farklı bakınca. 10 kez. Bob McAdoo, Dominic Wilkins, David Rivers, Tyus Edney, Ariel McDonald, Anthony Parker, Trajan Langdon, Tyrese Rice, Amerikalı saymak zorundayız. Ekpe Udoh ve Will Clyburn en son olarak buna eklendi. 10 oldu. Yani şöyle 2014'ten önce Sırplarla eşitmiş bu rakam. Hatta Sırplar biraz daha öndeymiş. 2014'ten sonra biraz daha Amerika'nın lehine geçmiş. Sırbistan'da da işte 7 kez ben saydım hocam. Doğru mudur?
Ya ben şöyle söyleyeyim. Sırp mesela 88'den 94'e kadar bütün Final Four MVP'leri Sırp ya da Yugoslav. Hepsi yani. Kukoç, Danilović,
Hırvat Pasman. Saydım ben Kukoç'u. O yüzden.
Yani şey Yugoslav.
Yugoslav.
Hani, Yugoslav.
Sırp diye ayırdığım için.
Evet, tamam Sırp o zaman Kukoç'u Hırvat yazacaksın.
Kukoç'u yazarsam. Etik ayrımcılığa son Efecan.
Hayır Yugoslav'ı yazarsam Kukoç'u çünkü Amerikalı oyunculardan daha fazla kazanmış oluyor Yugoslav.
Evet evet.
Öyle bir fark oluyor. Böyle böyle şeyler. Sizin eklemek istediğiniz var mı?
Ya hangi çok...
Sizce bir soru soracağım genel. Hadi önümüzde sor. De liste var. Final Four MVP'leri listesi. En hak etmeyen kimdir?
2010. Hak etmeyen.
Yani 88'den beri en hak etmeyen Final Four MVP'si kimdir?
Ben bu soru... Bak yine böyle... Tamam ya. Ya...
Yok hocam yani gözünüzde çarpan. Ben de söyleyeceğim çünkü.
Tamam sen söyle o zaman ben bir düşüneyim.
Ben söylesem. Düşünüyorum.
Ben bir listeye bakayım önce sizden
sonra. Paşam ama yani.
Yok buradan da bakıyorum.
Bak bakalım. Kesin Sponis diyecek var ya. Sponis şeyi var. Şu yüzden diyorum arkadaşlar. Tony Kukoç'la Sponis Final Four MVP'sinin 3 kere kazanan 2 oyuncu. Evet. Başka yok. Diamantidis 2 kere. Bütün derdi o. Niye Diamantidis 2 kere? Şey
tamam ben söylemiyorum o zaman. Siz
Efecan'ın yerine cevap vermiş.
Ya ama. Tamam ben biliyorum senin seçimini. 2013 AC Low diyeceksin.
Yüksek ihtimal.
Evet katılıyorum. Yani 2013'te AC Low daha iyi maç çıkardı Sporinist'ten.
Söyletmediniz.
Tamam ama ama bak şimdi dünyanın her yerinde takım lideriyle
o zaman sene dekolayı vermediler.
O zaman Doncic.
O zaman Kozorin'e de vermediler.
Evet, Doncic'e verildi. Yani buna bakarsan
o da Kozorin hakkıydı tamam.
Evet, Kozorin hakkıydı.
Yani, evet.
Ama yani takım lideriyle takımın o maçtaki en iyisi arasında çok fark yoksa takım liderine gidiyor.
Ekpe çok gittim, normal abi. Doncic'e gitmedi hocam.
Ama Ekpe triple oynadı o maç.
Ekpe domine etti abi. Kimseye çembere yaklaştırmıyordu kimseyi ya.
Esilov hakkını sürdürüyorum ben. Devam edelim. Size sordum. Hadi biraz cevaplayın. Anlık sorumu.
Bence daha geride bir sorun yok. Yani
daha geride bir sorun yok.
Çok yani böyle hatırlamaya çalışıyorum. Bodrogan'ın...
Mesela Kukoc şampiyon olmadan MVP verilmesi...
Ha 93'ü mü diyorsun? Ya...
İsmine verilmiş bir yerde biraz.
Hayır Kukoc
iyi. Şampiyonluk yok.
Tamam da Kukoc iyi oynadı o seri. Abi o zaman şeyi yapacağız yani. West'i de çıkaracağız. Jerry West'i Jerry West. Oldu gibi. Yani Kukoc orada... Ya bana NBA programında gelip LeBron kaybettiği seride niye Final Four şey Final Four diyorum NBA final MVP'si olamıyor diyorsun.
Diyorum
ya. Tamam. Yani daha geriye gittim de mesela Tyrese Edney, Rebreca, Ariel McDonald, Manu filan bunların bence sorunu yok. Anthony Parker'la Eskiye Üçüsü'nün bence tartışacak hiçbir yeri yok.
Yeri yok, yani. Yok tabii canım.
Sonra Diamantidis, Trajan Langdon filan var. Bence buralarda sorun yok. Sadece son yakın tarihte AC Low olabilir yani hakkında ama o zaman Doncic de.
Tabii canım.
Kozor hatta yani. Nocioni'nin MVP değil de biraz Iguodala MVP'liği gibidir.
Yani biraz şeydir. Böyle sorular sorayım size.
Sor.
Var aklımda çünkü.
Sor.
MVP'yi sordum. En çok öveceğiniz MVP performansı kimi?
Benim aklımda ben net söyleyeyim abi. Söyle. Anthony Parker. Yani çocukluğumdan bir böyle kesit gibi Anthony Parker'ın o fadeaway'leri net aklımda yani 2 yıl.
Orta mesafedeki efsane.
Jordan gibi oynuyordu ya bildiğin böyle hani Euroleague'i Jordan etkisi olarak.
Ben birkaç tane söyleyebilir miyim?
Tabii. Ben de söyleyebilirim. Birkaç aklıma söyleyeyim. Gelen Anthony Parker.
Anthony Parker ben de söyleyebilirim.
2012 Spanilis 12. 12'de AC Low kötüyle maçta. 11 Diamantidis hikayeyle birlikte. Yasikevicius, Sam Parker dediğin için. Maccabi'deki şampiyonluğu bence çok önemli. Manu'nun 2001'deki bir serinin MVP'si olması çok önemli. Daha geriye gittiğimde de Kukoc'un Yugoplastika'da ikinci şampiyonluğunun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum.
90'lara kadar
evet, çıkmış. Ben yani şey ben o finali geri dönüp izledim. Hani YouTube'dan nereden izledim hatırlamıyorum da geri dönüp izledim ben. Bayağı şeydi yani Kukoc gerçekten.
Kasetten Arpa'nın... izlemiş olamazsın herhalde. Evet,
şey. Commodore 64'ten. Avrupa'nın görmediği tarz bir oyuncuydu o güne kadar. Hiç karşılaşmadım. O zaman Petrovic'e falan gider de Petrovic'in 86. Biz 88 sonrasını konuşuyoruz yani.
Evet. Orçun var mı senin aklına?
Yani Parker'ın yanına ben 2012 Spanulis yazarım ya. Hmm. Yani çok efsanevi bir maç çıkardı çünkü. Hmm. Onun dışında
Tyrese Rice da özel.
Tyrese Rice de ekleyelim. Hatta 92 Danilovic'i de ekleyelim.
Tabii.
Ya bence Tyrese Edney de eklenir bu arada yani. Evet. 99'luk
Edney de eklenir.
Gerilerde eklenir çok yani. Şey yok.
Ya hepsi çok anlamlı. Evet. Evet. Bence.
Çok tartışacak bir şey yok tamam. Gerilerde. O sadece zaman son...
daha genel konuşalım. 88-89 sonrası bir koç seçseniz. En başarılı koç kimdir Euroleague'de?
Obradovic ya.
Obradovic.
Tartışacak bir şey yok.
Analım ve anılarımızı biriktirelim. Hı. Birazdan çünkü güncel Euroleague ile ilgili biraz sohbet edeceğiz.
Tartışmaya gerek yok.
Yaptıkları hiçbir şey yok.
En başarılı takım kimdir?
Panathinaikos.
Orçun?
Pana.
Bence de Panathinaikos. Başka?
Ya yani bildin tamam, böyle bize hani cevap almak için.
Genel yok. 88 sonrasında konuşuruz.
Ben ya. Ama bir süreç olarak Panathinaikos'u alıyorum. Ama bir dönemin takımını, tek bir dönem takım seçeceksek Yugoplastika'yı seçiyorum.
Yani katılırım.
3 tane üst üste şampiyonluk modern dönemde yok.
Bir de kendi tane, yetiştirdiği oyuncular.
Evet, yerlilerle. İkincisi, 2 kere üst üste bile sadece 2 kere oldu.
Evet.
Oli ve Maccabi yaptı.
Evet, tabii ki tabii.
Yani bir o yani şimdi pik seçeceksek Yugoplastika.
Pau'yu diyorum ama Pau'nun da yani 2000'lerin ortalarında Euroleague'in en zengin takımlarından biri olduğunda es geçmemek gerekiyor yani. Yani Yasikevicius, Spanoulis, Diamantidis'in aynı anlamda evet. Bir takımdı yani şimdi.
Ya biraz önce saydığım bu ülke başarıları vardı ya. Hani sonra Fenerbahçe konuştuk. Hı-hı. Orada Yunanistan'ın 9 şampiyonlukla evet. En çok şampiyonluk sahibi olmasının sebebi. Panathinaikos'un o yatırımlarıdır aslında. EuroLeague'i domine etmesini. Yoksa tabii ki
Yugoslavia. Bence Obradovic'e gösterdikleri sabırdır. Ben 2002'de evet. şampiyon olduktan sonra 2007'ye kadar hiç şampiyonlukları yok.
Evet, evet.
Orada gösterdikleri sabır onları...
Şu an Fenerbahçe'nin denediği şeyden bahsediyoruz aslında. 5 senede bir şampiyonluk. Obradovic 10 sene çalışırsan 6'da alma potansiyeli var.
Var, var, var. Ama bir ufak fark koyalım. Obradovic Panathinaikos'tayken hep iyi yerli gardlarla çalıştı. Fenerbahçe'de henüz o şansı elde evet. edemedi. Öyle doğru. bir sorunu var.
Yani Pağ'ın kendi oyuncu havuzu da çok iyiydi. Çok onu iyi, hiç evet. unutmamak lazım. Yani.
Var mı konuşmak istediğiniz 88-89 sonrası?
Papalukas'tayız. Papalukas'tan bahsettin mi sen ya?
İşte 2006.
Evladınız Papalukas mı?
Ya Amerika maçı da unutulmaz yani 2006'da. Evet.
Tamam da Euroleague evladınızdan bahsediyorum.
Euroleague evladım Sporinis ya. Evlat değil de adam ben
de. Evlat derken hani biraz o kavram güncelleşti ve popüler oldu.
İkonik oyuncu olarak.
En yani. Bağrınıza bastığınız oyuncu kim yani? Benim Diamantis belli zaten.
Ya ben Sporinis. Dönem dönem değişiyor biliyor musun?
Abi yani, o zaman ben de değişik tercih var yaparım yani. Kukoç. İşte ya,
modern için, zamanlarda.
Ya bölerim hani 5 senede bir değiştirebilirim.
Yani 2000'ler sonrasını konuşacak, 90'lar konuşacaksak ayrı.
Yok
yani
2000'lerde.
Danilović yani veya Kukoç derim ben de. Hatta Kukoç derim çünkü ben biliyorsunuz Kukoç manyağı. Ama 2000'ler sonrası diyeceksek yani Jasikevičius'un yaptıklarını ben çok acayip bir yere koyuyorum. Ya ilk üçüm değişmiyor ya. Üçteki yerler değişiyor ama ilk anladım. Üçümdeki böyle Jasikevičius, Diamantidis ve Spanonis değişmiyor.
Tamam.
Zaten İki tane Yunan guard yani. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani iki tane Yunan guard var burada.
Biraz da artık güncüle geçelim. Perşembe günü Euroleague sezonu başlıyor. Ve Euroleague başlıyor diye paragrafı açıyorum. 18 takımlı bir lig başlayacak. İlk kez böyle bir şey yaşayacağız. 34 maç oynayacak her bir takım. Ve sonrasında aynı formatta playoff ve Final Four oynanacak. Yanlış bilmiyorsam Mayıs ayında. Bu sürece kadar nasıl bir sezon bekliyorsunuz? Kaç takımın bir geçen hafta konuştuk ama hani
kanlı.
Aklınızda bir şeyler değişti
geçen
mi?
Geçen hafta güç sıralaması
yaptık. Skola'dan sonra Milan'ı yukarı çıkarma şansınız var mı?
Bizim güç sıralaması da birkaç yerde. Kullanılmış galiba.
Bu arada güç sıralamasına ilişkin azıcık böyle İsmail Küçükkaya gibi öveyim mi kendimi? Böyle durup beni övün. Güç sıralamasına olumlu geri dönüşler aldım. Şeye de olumlu geri dönüşler aldım. En iyi 15 transfere de olumlu geri dönüşler aldım. Euroleague'in hazır yani insanlara iyi hizmet vermişiz gördüğüm kadarıyla.
Ben tebrik ediyorum.
Yani size. Eleştirilen noktaları da ben ara ara not atıp düzeltmeye çalışıyorum. Burada olumlu bir şey söyleyeyim. Ya yani eski programlar ilişkin. Şunu tamam. Şöyle yapsaydınız gibi. Burada iyi geri dönüşler aldım. Euroleague'e iyi hazırladık diye tahmin ediyorum.
Şanssızlık biraz da. Delaney'in ertesi gün geldi. Sizin evet. ertesi gün geldi değil yani mi?
Orada yapacak bir şey yok. Delaney ilk 15'e...
Çok değişmedi ki.
Girerdi değişmedi. Direkt.
Ha girerdi tabii.
İlk 15'e...
Ama power ranking değiştirmedi yani.
Skola power ranking değişmez. Delaney zaten neydi? Bir yazdık abi adamı zaten. Yani şey... Tek başına ayrı yıldızlı pekiyim verelim.
Yok Delaney zaten geldiğinde power ranking sonra
şeyi yaptı. Söyleyeyim. Şunu tekrar hatırlatayım. Euroleague'de insanlara şunu hatırlatmakta fayda var. Yakın dönemin en zor ligini
kesinlikle katılıyorum. Evet. Her sene bunu diyorum ama.
Tamam gittikçe zorlaşıyor çünkü.
Çünkü geçen de bunu bir arkadaşımla konuştuk. Hatta söyleyeyim Ahmet bilirsiniz. Ahmet de o şekilde düşünüyor. Yani her sene çok daha güncelleyerek takımlar daha fazla scout yaparak, daha iyi transferler yaparak, daha modern basketbol uygun işler yaparak şeye götürüyor işi. Daha zor bir alana taşıyorlar. Her sene katlanıyor. Hatta NBA için de öyle olduğunu söyledi. Ben NBA'ye tam birkaç sene aralıklarla yükseldiğini düşünüyorum ama Euroleague net her sene bir basamak üste çıkıyor.
Son birkaç senedir evet. Yani Euroleague 2005 sonrası serbest düşüşe geçmişti. 3-4 takımın ligi olmuştu.
15-16 evet. ve devamı.
Evet. Yani.
Ya 16 ligde bence 16'lı takımdan sonrası her sene daha da artacak.
Evet.
Bu sene öyle 18. Görünüyor. Seneye başka bir 18.
Bir de yatırımlar artarsa yani gelecekte mesela Bologna'dan bahsediyoruz işte iki tane şampiyonluğu falan var ama yani şu an şeyde değil, Euroleague'de değil. Georgievich'in takımı. Bologna'nın falan geri döndüğünü düşünürsek ya da pazarın genişletilebilmesi mümkünse Fransa'dan bir takım daha ne bileyim işte.
İşte Asfel'in burada olması, ya, evet, Almanya'nın iki takımla burada evet. olması. İspanyollar zaten burada. İşte yani, biz iki hatta Yunanlar, bazen üç takımla buradayız.
Yunanlar mesela şu an iktisadi durumları pek parlak durumda değil ama yani ben isterim bir tane daha PAOK falan oynasa. Hani Euroleague tekrardan
bence durumda. Oraya gideceğiz ya. Çünkü Euroleague, kapalı bir lig gibi. Yani FIBA'nın bu yanlışlarından sonra bence Eurolig'in değeri her geçen gün daha da artıyor yani. Ve istediklerini alacaklar yani. Kapalı bir lig olacak bence Euroleague yakın gelecekte.
Biraz zor bir soru soracağım. Sonra da programı yavaş yavaş toparlayalım. 1 Ekim 2019 itibariyle şampiyonluk favoriniz kim?
1 Ekim.
Şampiyonluk ortada yalnız şu an.
Ya tamam. Biri %0.0.1 ile öndedir. Ya yok, bu tahmin. Hani bu sene mesela ben geçen sene CSKA'yı söylemiştim ama bu sene söyleyemiyorum. İşte onun gibi bir şey.
Yani kimi tahmin söylüyorsun?
Ya benim bu sene şampiyonluk favorim 0.0.1 ile Fenerbahçe. Fenerbahçe-Barcelona finali izleyeceğimizi düşünüyorum.
Ben de Fenerbahçe-Barcelona finalini düşünüyorum ama şöyle bir şey. Fenerbahçe'nin Euroleague'deki tepe savunması sorunu yerinde duruyor. Ve Nando De Colo ile Sulukas'ın birbirine ısınması vakit alacak gibi görünüyor. Bir de Fenerbahçe zor bir fikstürle başlıyor.
Sırf bu yüzden favorim.
Öyle mi diyorsun?
Kimse görmüyor çünkü.
Neyi
görmüyor? Geçen sene CSKA gibi. Kimse favori görmüyor.
Ha, sonradan
geri biraz Euroleague matematiği
ben,
yapıyorum.
Ben şu an normal sezonu konuştum. Aha. Fenerbahçe Final Four'a 4'ten girip herkesi yenebilir. Bu ayrı
şampiyonluk
bir şey.
Şampiyonluk sordum ben.
Tamam.
Şampiyonluk
soruyor. Ben aynı sorunlar Barcelona'da da var. Hiç hazır değiller. Ama benzer hazırlanma sürecinden geçeceklerini varsayarsak Barcelona'nın elindeki malzeme koç avantajı Fenerbahçe'de olmasına rağmen atletizm falan farkını düşünürsek %1 farkla 50.5'a 49.5 diyorum. Yani %1 farkla Barcelona'yı favori yazıyorum ben.
Ya çünkü iki şey
sürpriz okudum. Adayımı da geçen program söylemiştim.
Sana dönmeden önce şey söyleyeyim. Ya ben niye Fenerbahçe tercihi yaptım? 0.0.1 ile bu arada gerçekten. Yoksa favorim Barcelona ve Fenerbahçe. Fenerbahçe söylememin sebebi gerçekten bu takımın dağılacağına inanan %60 kesim var.
Yok ya.
Gerçekten böyle düşünüyorum.
Dağılacağına değil. Sadece
Fenerbahçe'nin
sorunlu
34 maçı kaldıramayacağını, rotasyonun sorunlu olduğunu.
Bir dakika. Adını koyalım. Budur için yerine De Colo eklendi. Aynen. Geçen sene lider bitiren takım bu ligi kaldıramayacak mı diyorlar
öyle
gerçekten.
Öyle düşünenler var. Dağılacağını
abi yavaş
var.
Ya.
Yavaş derken gerçekten böyle düşünülebilir. Bu bir hissiyat.
Bu arada zor diyoruz da Fenerbahçe geçen sene 8 tane deplasmanı pat nasıl kazandı? Hatırlatalım yani evet. Bunu.
Ya işte o açıdan değerlendirmek istedim bir de yani. Böyle düşünülebilir.
Var.
Ben öyle düşünmeyenlerdenim. Fenerbahçe dağılma aşamasında toparlanacağını düşünüyorum. Hani
ben Mart'ta Fenerbahçe'nin formda olacağını düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum işte. O yüzden biraz underdog kalma ihtimalinden
evet
dolayı söylüyorum.
Ama Mart'ta Barcelona'nın da formda olacağını düşünüyorum.
İşte
zaten
ya,
onun ortası
yok. Beklediğimiz şeyler bunlar.
Barcelona
işte
patlayabilir de bu arada.
Ya ben bir kere Fenerbahçe'nin öyle bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Çünkü geçen sezonki kadronun çok daha üzerinde bir yetenek tavanı ve çok daha geniş rotasyonlu bir hali bence. Hani özellikle guard rotasyonu falan düşününce.
Lovren ne zaman
onu söyleyeyim. Yani ben Efes Fenerbahçe maçını izledim. Togan'a katılıyorum yani. Hatta bunu yazdım da. Fenerbahçe'nin Westerman döndükten sonra dahi ki Westerman kendi yani rotasyon içerisinde takımdaki en fizikli
kıymetli bir oyuncu oldu.
Evet, yani fizikli size'lı oyuncusu. Ama perimetre sorununun devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle işte Delaney gibi, Shane Larkin gibi böyle hani çok delici, direkt çembere giden isimlerin çok net sorun yaratacağını düşünüyorum ki Misic
çembere gitmek derken Misic diyecek.
Yani Fenerbahçe yani Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ne yaptığını gördük yani. Hani hem kendi gitti hem pick and roll'leri üzerinden topu dağıttı. Bayağı sorun yarattı. Evet, iki takım da hazır değildi ama Fenerbahçe'nin geçen sezondan kalan zaafları devam ediyor gibi gözüküyor. Hücumdan bahsetmiyorum bu arada. Kalinic, Veseli ve hani o anlamda Derek Williams'ın bence bu sezon ne yapacağı çok önemli. Çünkü
Dotomi'nin ne kadar sağlıklı kalacağı.
Ne kadar sağlıklı kalacağı çok önemli. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını Barcelona'ya eşit görüyorum.
50-50.
50-50 görüyorum ama şunu da yani bunu dağıtmamın sebebi şu. Obradovic'in koç üstünlüğü bariz.
Çok
bariz ama Barcelona'nın da yetenek tavanını
kim önlü? Daha yukarıda. Şansı senin için?
Bence 50-50.
0.1 söylenmek istesen. Biz 0.1 söyledik, bende de 50-50 oğlum.
0.1 söylemek durumundaysam Barcelona diyeceğim. Çünkü çok uzun yıllardır bekliyorlar burayı. Brandon Davis ilk maçtan Rambo bandını takmış. Böyle hani değişik duygularla oynayabilirler bu sezonu. O yüzden Barcelona diyorum.
Yani bir de sorun çözecek o kadar çok oyuncusu var ki.
Bakalım. Yani. Neler görürüz.
Ama tabii yani.
%50-50 en büyük rakibi Barcelona'nın Fenerbahçe. Yani
gider şimdi Barcelona yolda Mirotic'i kaybeder. Bray Davis'i kaybeder. Veya Fenerbahçe gider De Colo'yu sakatlığa kurban verir. Yani işler değişir. İşler değişir o zaman. Ama mevcut kadrolarla Barcelona'yı biraz daha önde görüyorum.
Sürpriz adayınız benim son soru.
Sürpriz ben söyledim. Final Four'u kim kalır mı?
Hayır, hayır, sürpriz şampiyonluk adayı.
Ha.
Efes benim. Sürpriz diyorum abi.
Dark Horse, Dark Horse olarak
Dark oraya. Horse Efes diyorum ben. Sen? Yani CSK Dark Horse değildir değil mi?
Yani. Evet.
Panathinaikos CSK ben buradan ben şurada yok. Pencereden aşağı atlayacağım.
Benim Real.
Real.
Real,
Real Dark Horse'muş.
Yani bilemem çok da...
Yok yani şey iki takım haricindeki diğer şampiyonluk adayım da ya.
Ha, tamam çok net bir Dark Horse değil ama.
Benim iki takım zaman... haricinde şampiyonluk adayım yok.
Yok.
Yok.
Kesin diyorsun Barcelona Fener
Barcelona finali. Ya da Fener şampiyon olacak.
Ama bir underdog soruyorsan söyleyeyim yani hani.
Underdog adayım.
Underdog adayım Efes.
Yani şöyle bir şey var. Bu arada Larkin'in sakatlığı var. Larkin doğru zamanda döner ve takım toparlanırsa Efes'in tek... Bunu tekrar hatırlatayım. Bir seride hiç kimse Barcelona ve Fenerbahçe'yi yenecek durumda değil bu ligde.
Ya biraz Real Madrid Orçun dediği gibi. Biraz ama, güçlü gelmiyor.
Ama biraz. 7 maçlık seri oynasınlar. Fener ve Barcelona, Fenerbahçe ve Barcelona Madrid'i yener. 7 maçlık seride. Ama bir maçta Efes herkesi yenebilir. Burada hemfikir miyiz? Hemfikir. O gün. Ben ona güvenerek sürpriz dedim zaten.
Ama yani Real Madrid'i bir maçta da yenemeyebileceğini düşünüyorum.
Ya ama
çok belli ters olmaz. Gelen kadrolar var.
Belli olmaz. Yani ben sürprizi söyledim sana zaten.
Ben ikinci takım...
Normali Barcelona Fenerbahçe'dir zaten.
Yani Barcelona ve Fenerbahçe dışında Real dememin sebebi de takım kimyası. Yani
ya evet çok Real Madrid uzun... benim de. Üçüncü Real Madrid'dir benim de. Power Rankings'de olduğu gibi.
Çok uzun yıllardır aynı kadroyu koruyorlar.
Bir underdog adayı sorduğunuz için yok diyor.
Anladım.
Yok o underdog soruyorsan Efes o.
Yani Milan'la Efes çok izlemek istediğim iki takım. Hı-hı. Çok seviyorum izlemeyi. Ama yani şampiyonluk bakımından bir soru geliyor. Olmayacak mı düşünüyorum.
Olamayacak yani işte Efes'te de
keşke olsalar.
Yani Misic'i mesela sakatlığa kurban versin falan işler anında değişir yani.
Tabii ki. O zaman ağzınıza sağlık arkadaşlar.
Ya sağlıklı bir sezon izleyelim de.
Sağlıklı, güzel, bu. İyi basketbol maçları izleten, bizi temposuyla sürükleyen.
Son bir soru sorayım mı?
Sor. Hadi kapat. Sor ya, canını yediğim sor.
Merak ediyorum. City maçın transferini nasıl yorumluyorsunuz? Hadi son burada kapanış olsun.
Ben bu konuda eleştiri yaparken gayet rahat hissedeceğim. Çünkü City maç Efes'teyken dünya kadar eleştirdim. City maç çok emekçi oyuncu. İyi rebound çeker, iyi mücadele eder. Ama City maç kadar ağır bir oyuncunun Fenerbahçe'nin switching defense'inde yeri yok. City maç Euroleague'in net ratingi en kötü oyuncularından biri. Sahada yaptığı kadar yapamadığı bir fantezi sürü iş var. Fantezi oyuncusu evet. City maç kendini sevdirir. Emekçi oyuncudur ama City maç sahadayken Fenerbahçe'nin artı eksisi ya, pek Loven iyi olmaz bence.
Loven de öne kadar idare edemez mi?
Abi şöyle bak zor deplasmanlarla başlıyor Fenerbahçe. İlk 5 maçın 4'ü 10 maçın 7'si galiba deplasman.
Deplasman.
Burada sorun yaşayabilirsin. Yani sıralamada senin anladım. Sorunu yaratabilir.
İyi sen... bakalım. Aynı fikirdeyim aşağı yukarı. Bir fantezi oyuncusu olduğunu düşünüyorum ama içerideki maçlarda çok önemli maçlar oynayacağını düşünüyorum.
Oynar. Yani içeride...
Ya da mesela böyle bence ayağa kaldıracak işler yapacak yani. Onu zaten yapar. Biliyoruz.
Çok
talihsiz hücum, bir Efes sezonu yaşadı hocam.
Çok iyi bir hücum reboundçusudur bu arada. Evet, yani evet. Ekmeğin tabii, taştan çıkartır.
Kötü servis atış atmaz. İki de evet. Ille döner en kötü.
Ama evet. Oyun onun oyunu değil. Yani artık o ayaklarla Steam maçın işi zor. Yani.
%50-60 atıyordu gerçi.
Onu saklaması lazım
ben
orada.
Ben de Beşiktaş sezonlarından evet. O enerjiyi nasıl verdiğini biliyorum.
Bu arada
yani.
Şeyi de söyleyeyim. Obradovic'in meşhur bir tahtası vardır. Şeyde.
Odasında.
Bütün takımların Euroleague'deki ve Türkiye Ligi'ndeki kadroları yazar. City maçın yanında o tahtada yıldız vardı. City maçı izlediğini biliyoruz. Ta Beşiktaş'tayken bu dedim bu arada. Yani Obradovic biliyordu aslında City maçı. Muhtemelen şu an pazarda...
Hocam bir de vatandaşı ya.
Yani pazarda o var diye onu aldılar. Bir de zaten şey idman kadrosundaydı. Yani
İki aydır takım vardı.
Kamp kadrosundaydı. Ama yani
City maçta... Ben bir ekleme daha bekliyorum bu arada. Yani
bir uzun daha değil mi?
Aynen.
Bence de.
Transfer dediğim transfer o değil yani.
Benim de değil. Bir uzun daha gerekiyor Fenerbahçe'ye.
Öyle.
Eğer Loven çok uzun dönmeyecekse hemen kesinlikle.
Yokun, ben bu arada bu maçı eklemezdim kadroya yani, net söyleyeyim. Net söyleyeyim yani. Ama tabii ki Obradovic'in kararı.
İzninle kapatacağım.
Tabii ki ne demek.
Bizi dinlediğiniz için.
Real'den transfer bekliyoruz falan diye.
Bizi dinlediğiniz için hep beraber Euroleague'e bu sezon 1-2 aylık süreçte iyi ısındık. Güzel programlar yaptık ve Perşembe günü sonunda lig başlıyor. İnşallah çarşamba başlamıyor da patlamam. Perşembe değil mi arkadaşlar?
Dördünde başlıyor.
Aynen işte Perşembe. Ve bu sezon çok maç izleyeceğiz. Çok fazla iyi takım izleyeceğiz. O yüzden seviniyorum ve herkese iyi bir sezon diliyorum. Herkesin tuttuğu, sevdiği oyuncular güzel performanslar versin. Herkes mutlu olsun. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
İyi bakın kendinize.